Ayrım 9. 5. bölüm. Fikirler ve ilişkiler yoluyla ölüm korkusunun üstesinden gelmek. Sayfa 106. Sonunda öldüğümüzü ve diğer bütün bilinçli varlıkların da bizimle birlikte öldüğünü anladığımızda, her anın ve her varlığın kırılganlığı ve değerli oluşuna dair yıkıcı, neredeyse yürek burkan bir his duymaya başlarız ve buradan bütün varlıklar için derin, açık, sınırsız bir şefkat hissi gelişebilir. Sogyal Rinpoche. Tibet'in Yaşayanlar ve Ölüler kitabı. Ölüm kaderdir. Hatta kalma isteğiniz ve yok olma korkunuz hep var olacak. Düzeltiyorum. Ölüm kaderdir. Hayatta kalma isteğiniz ve yok olma korkunuz hep var olacaktır. Bunlar protoplazmanıza yerleştirilmiş içgüdüsel duygulardır ve nasıl yaşadığınız üzerinde büyük bir etkisi vardır. Biz insanlar yüzyıllar boyunca ölüm korkusunu hafifletmek için kimisi bilinçli, kimisi bilinçsiz, hatta belki var olan insan sayısı kadar çok sayıda yöntem geliştirmişizdir. Bazı yöntemler işe yarar, bazıları güçsüz ve etkisizdir. Ölüme gerçekten Düzeltiyorum. Ölümle gerçekten yüzleşmek için kendine izin veren ve ölümün gölgesini kendi öz varlığıyla birleştiren genç bir kadının bana yazdığı şu e-posta çok iyi bir örnektir. Sevgili babamı 2 yıl önce kaybettim. Ve o zamandan beri daha önce tahmin edemeyeceğim bir gelişim yaşıyorum. Daha önce faniliğimle yüzleşme becerimi merak ederdim ve benim de bir gün bu hayattan göçeceğim fikri peşimi bırakmazdı. Ama şimdi o korkularım ve kaygıların içinde canlılara karşı daha önce bilmediğim bir sevgi buldum. Bazen önemsiz olaylar ve tarzlarla ilgilenmediğim için akranlarımdan uzaklaştığımı hissediyorum. Ama bunu kabul edebiliyorum. Çünkü neyin önemli, neyin önemsiz olduğu konusunda iyi bir fikrim olduğuna inanıyorum. Sanırım toplumun benden bekledikleri yerine hayatımı zenginleştirecek şeyleri yapma ile ilgili gerginlikle Düzeltiyorum. Sanırım toplumun benden bekledikleri yerine hayatımı zenginleştirecek şeyleri yapma ile ilgili gerginlikle baş etmeyi öğrenmek zorunda kalacağım. Yeniden ateşlenen bu hırsımın yalnızca ölüm korkumu örtmeye yarayan bir şey olmadığını bilmek harika. Aslında ölümlü olduğumu bilip kabullenmeye istekli oluşumu gösteriyor. Sanırım anlama becerime karşı gerçek bir güven kazanmaya başladım. Anlamayanlar, genellikle ölümle inkar, dikkat çeldiriciler veya yer değiştirme aracılığıyla baş etmeye çalışır. Daha önceki öykülerde yetersiz başa çıkmaya yönelik böyle örnekler gördük. Kronik korkuları yüzünden en ufak risk taşıyan etkinliklere katılmayı bile reddeden Julia ve ölüm anksiyetesinin yerine Baştan alıyorum. Anlamayanlar, genellikle ölümle inkar, dikkat çeldiriciler veya yer değiştirme aracılığıyla baş etmeye çalışır. Daha önceki öykülerde yetersiz başa çıkmaya yönelik böyle örnekler gördük. Kronik korkuları yüzünden en ufak risk taşıyan etkinliklere katılmayı bile reddeden Julia ve ölüm anksiyetesinin yerine önemsiz endişeleri koyan Susan, bakınız 3. bölüm, kabuslardan kurtulamayanlar, ölüm borcundan korkup yaşam kredisini reddederek kendilerini sınırlayanlar veya saplantılı bir şekilde yenilik, seks, sonsuz zenginlik ve güç peşinde koşan daha pek çokları. Ölüm anksiyetesi çeken yetişkinler egzotik bir hastalığa yakalanmış yabancı kuşlar değil, aileleri ve kültürleri onları ölümlülüğün dondurucu soğuğundan koruyacak uygun giysileri dikmeyi başaramamış kadınlar ve erkeklerdir. Hayatlarının çok erken döneminde çok fazla ölümle karşılaşmış olabilirler. Evlerinde sevgiyi, ilgiyi ve güvenliği bulamamış olabilirler. Ölümle ilgili endişelerini hiç paylaşmamış, yalnız bireyler olabilirler. Kültürlerinin sunduğu ölümü reddeden, dini mitlerin rahatlığını reddeden farkındalık sahibi kişiler olabilirler. Her çağ ölümle baş etmede kendi yöntemlerini geliştirir. Pek çok eski kültür, örneğin Kadim Mısır, açıkça ölümün inkarı ve ölümden sonraki hayat vaadinin etrafında düzenlenmiştir. Ölünün mezarı, en azından üst sınıfa ait olanlar, geriye kalanlar onlardır. Ölümden sonraki hayatı kolaylaştıracak gündelik hayatla ilgili eşyalarla dolu olurdu. Tuhaf bir örnek olarak Brooklyn Sanat Müzesi'nde ölümden sonraki hayatta ölüyü eğlendirmek için onunla birlikte gömülen su aygırı heykellerini görmek mümkün. Ama bu taş hayvanlar ölüyü korkutmasın diye yavaş ve dolayısıyla zararsız olacak şekilde kısa bacaklı yapılmışlardı. Daha yakın geçmişte Avrupa ve Batı kültürlerinde çocuk ölümleri ve doğum sırasında ölen kadınlar yüzünden ölüm daha belirgindi. Ölenler bugün olduğu gibi hastane yatağında, perdenin ardında gözden saklanmıyordu. Çoğu insan evinde ölüyor, son anlarında aile üyelerinin yanlarında oluyordu. Zamansız ölümü yaşayamayan hemen hemen hiçbir aile yoktu. Mezarlıklar insanların evinin yakınındaki kiliselerde bulunuyor ve sık sık ziyaret ediliyordu. Hristiyan Kilisesi, ölümden sonra ebedi hayat vaat ettiği ve hayatın giriş çıkışının resmi anahtarı rahibin elinde bulunduğu için halkın büyük bir bölümü teselliyi dinde arıyordu. Kuşkusuz pek çok insan bugün de bu tür inançlarla rahatlıyor. 6. bölümde dini teselli ile ilgili incelememde ölümün sonluğu karşısında 6. bölümde dini teselli ile ilgili incelememde ölümün sonluluğu karşısında teselli ile ölümün inkarı veya öneminin azaltılması ile ulaşılan teselli arasında ayrım yapmaya çalışacağım. Burayı tekrar alıyorum. 6. bölümde dini teselli ile ilgili incelememde ölümün sonluluğu karşısındaki teselli ile ölümün inkarı veya öneminin azaltılması ile ulaşılan teselli arasında ayrım yapmaya çalışacağım. Bana göre psikoterapi uygulamalarımda ve özel hayatımda ölüm anksiyetesine en etkili yaklaşım varoluşsal yaklaşımdır. Şimdiye kadar kendine has değeri olan çok sayıda etkileyici fikri ana hatlarıyla ifade ettim. Ama bu bölümde fikirlerin gerçekten değişimi sağlayıcı olması için gereken ilave unsuru anlatmak istiyorum. İnsanlığın bağlanmışlığı. Ölüm anksiyetesini azaltmada ve kişisel değişim sağlaması için uyanma deneyimini kontrol altına almada en etkili olan şey, fikirler ve kişinin diğer insanlarla arasındaki yakın ilişkiyle yarattığı sinerjidir. İnsanın bağlanmışlığı. Biz insanların donanımı diğerleriyle ilişki kurmayı gerektirecek şekildedir. İnsan toplumunu ister geniş evrimsel tarih çerçevesinden, ister tek bir bireyin gelişiminden olsun, hangi bakış açısından incelersek inceleyelim, insanoğlu kendi kişisel arası bağlamında diğerleriyle ilişki içinde görürüz. İlkel piramitleri, ilkel insan kültürlerini ve çağdaş toplumları inceleyen çalışmalardan ait olma gereksinimimizin çok güçlü ve temel olduğuna dair inandırıcı veriler elde edilmiştir. Her zaman üyeler arasında yoğun ve sürekli ilişkilerin olduğu gruplar içinde yaşamışızdır. Bunun doğrulandığını her yerde görebiliyoruz. Dipnot 1. J. Lambert, The Season of Happiness, Harvard, Ocak-Şubat 2007, www.harvardmagazine.com/online/010778.html. Tek bir örnek verecek olursak, pozitif psikolojide yapılan yakın dönemli pek çok çalışma, yakın ilişkilerin mutluluğun olmazsa olmazı olduğunu göstermektedir. Ancak ölmek hayatın yalnız yapılan tek olayıdır. Ölmek yalnızca sizi diğerlerinden ayırmakla kalmaz, sizin ikinci, hatta daha da ürkütücü olan bir yalnızlığa, dünyanın kendisinden ayrılmaya maruz bırakır. İki tür yalnızlık. İki tür yalnızlık vardır, sıradan ve varoluşsal. Birincisi kişisel arası, başka insanlardan tecrit edilmiş olmanın acısıdır. Bu tecriti, sıklıkla yakınlık korkusu veya reddedilme, utanç ve sevilmeme hissiyle ilgilidir, hepimiz tanırız. Aslında psikoterapide yapılan işin çoğu danışanların başkalarıyla daha yakın, kalıcı ve uzun süreli ilişkiler kurmayı öğrenmesine yardımcı olmaya yöneliktir. Yalnızlık ölüm acısını büyük ölçüde artırır. Kültürümüz genellikle ölümün etrafında bir sessizlik ve tecrit perdesi yaratır. Ölümün varlığında arkadaşlar ve aile üyeleri daha mesafeli olur çünkü ne diyeceklerini bilemezler. Ölen kişi üzmekten korkarlar. Aynı zamanda kendi ölümleriyle şahsen yüzleşmekten korktukları için de fazla yaklaşmaktan kaçınırlar. İnsanın ölüm anı yaklaştığında Yunan tanrıları bile kaçarlar. Dipnot 2. Örneğin Euripides'in oyunu Hippolytos'ta Artemis'in konuşmasına bakın. Bu sıradan tecrit iki türlü işler. Sağlıklılar ölmekte olandan kaçmakla kalmaz, ölmekte olan da genellikle onların tecritine göz yumarlar. Sevdikleri insanları kendi korkunç, karamsar dünyalarına çekmemek için sessizliği kucaklarlar. Fiziksel olarak hasta olmayan ama ölüm anksiyetesi yaşayan bir kişi de aynı şeyi hissedebilir. Kuşkusuz böyle bir tecrit korkuyu artırır. William James'in 100 yıl önce yazdığı gibi, eğer bir kişinin toplumda başıboş bırakılıp kimse tarafından fark edilmemesini sağlamak fiziksel olarak mümkün olsaydı, bundan daha zalimce bir ceza vermek gerekmezdi. Dipnot 3. William James, The Principle of Psychology, 1. cilt, New York, Henry Holt, 1893, sayfa 293. İkinci tür yalnızlık olan varoluşsal tecrit daha derindir ve kişiyle diğer insanlar arasındaki kapanmaz boşluktan kaynaklanır. Bu boşluk yalnızca her birimizin varoluşa tek başımıza atılmamız ve yalnız başına çıkmamız gerekmesinin değil, her birimizin tamamen yalnızca bizim tarafımızdan bilinen bir dünyada yaşamamız gerçeğinin bir sonucudur. 18. yüzyılda Immanuel Kant, hepimizin tamamlanmış, iyi yapılandırılmış, paylaşılan bir dünyada yaşadığımız şeklindeki kabul görmüş sağduyulu varsayımı çürütmüştür. Bugün nörolojik Bugün nörolojik aparatlarımız sayesinde biliyoruz ki her insan kendi gerçekliğinin yaratılmasında büyük bir rol oynuyor. Başka bir deyişle, duyularınıza gelen bir veriyle karşılaştığınızda işe karışan ve dünyayı otomatik ve bilinç dışı olarak eşsiz bir tarzda oluşturmanızı sağlayan çok sayıda zihinsel kategori, örneğin nicelik, nitelik, neden ve sonuç, yapınızda bulunmaktadır. Bu yüzden varoluşsal tecrit yalnızca biyolojik hayatın kaybını değil, aynı zamanda başkasının zihninde aynı şekilde var olmayan sizin kendi zengin, mucizevi şekilde ayrıntılı dünyanızın da kaybını ifade eder. Benim kendi can yakıcı anılarım, yüzümü annemin İran kuzusu derisinden küflü, hafif kafur kokulu paltosuna gömmem, ilkokulda sevgililer gününde kızlarla geçirme olasılığının yarattığı heyecanlı olasılıklarla dolu bakışmalar, kırmızı deri kaplı, kıvrık abonoz bacaklı masada babamla satranç, amcalarımla iskambil oynamak, 20 yaşımdayken kuzenlerimle havai fişek tezgahı kurmak. Bütün bu anılar ve gökteki yıldızlardan daha fazla olan diğerleri yalnızca bana ait. Ve bunların hepsi teker teker hayaletimsi imgeler olarak ölümümle birlikte sonsuza dek söndürülecekler. Her birimiz hayat döngüsünün her aşamasında çeşitli şekillerde kişiler arası tecrit, parantez içinde sıradan yalnızlık hissi yaşarız. Ama var olsa yalnızlık hayatın erken döneminde daha nadir görülür. İnsan bu yalnızlığı yaşandıkça ve ölüme yaklaştıkça daha keskin bir şekilde yaşar. Böyle zamanlarda dünyamızın yok olacağının ve bu kasvetli yolculukta kimsenin bize eşlik edemeyeceğinin farkına varırız. Yaşlı bir ruhani liderin bize hatırlattığı gibi, o ıssız vadide tek başına yürümek zorundasın. Tarih ve mitoloji insanların ölümün tecritini azaltma girişimleriyle doludur. İntihar anlaşmalarını pek çok kültürde kölelerinin de kendileriyle birlikte canlı canlı gömülmesini emreden hükümdarları veya kocası yakılırken cenaze ateşinde karısının da kurban edilmesini gerektiren Hint sati uygulamasını düşünün. Cennetteki dirilişi ve yeniden bir araya gelmeyi Sokrates'in sonsuzluğu diğer büyük düşünürlerle konuşarak geçireceğini duyduğu düzeltiyorum. Cennetteki dirilişi ve yeniden bir araya gelmeyi, Sokrates'in sonsuzluğu diğer büyük düşünürlerle konuşarak geçireceğine duyduğu mutlak inancı düşünün. Çin taşra kültüründe anne babaların ölen bekar oğulları için, parantez içinde, mezar kazıcılardan veya yeni bir ceset bulanlardan, ölü bir kadın satın alarak ikisini bir çift gibi birlikte gömmelerini düşünün. Dipnot 4. J. Yardley, Bachelors in Remote China Still Find Wives. New York Times, Ekim 5, 2006. www.nighttimes.com/2006/10/1 world/asya/05china html soru işareti x eşittir 1180065600 and n eşittir 3873C0B06F9D3E41 and EI eşittir 5070. Çığlıklar ve fısıltılar. Empatinin gücü. Empati diğer insanlarla bağlantı kurma çabalarımızda sahip olduğumuz en güçlü araçtır. İnsan bağlılığının tutkalıdır ve başka birinin ne hissettiğini derinden anlamanızı sağlar. Ölümün yarattığı yalnızlık ve bağlantı kurma gereksinimi hiçbir yerde Ingmar Bergman'ın şaheseri çığlıklar ve fısıltılarda olduğundan daha canlı ve etkileyici bir biçimde tasvir edilmemiştir. Filmde büyük acılar ve korku içinde ölmekte olan Agnes, yakın bir insan teması için yalvarmaktadır. İki kız kardeşi Agnes'in ölümünden derinden etkilenmektedir. Kardeşlerden biri uyanarak kendi hayatının da bir yalan dokusundan ibaret olduğunu fark eder. Ama hiçbiri kendisine Agnes'e dokunmaya ikna edemez. İkisinde de kimseyle, hatta kendileriyle bile yakın olma becerisi yoktur ve dehşet içinde ölmekte olan Agnes'tan uzak dururlar. Yalnızca hizmetçi Anna, Agnes'e sarılmaya, onunla ten tene kalmaya isteklidir. Agnes'in ölümünden kısa bir süre sonra yalnız ruhu geri döner ve küçük bir çocuğun ürkütücü ağlamasıyla kız kardeşlerinden dokunmalarını ister. Ancak o zaman gerçekten ölebilecektir. İki kardeş ona yaklaşmaya çalışır ama ölümün alacalı derisinden ve kendi ölümlerinden korkarak dehşet içinde odadan kaçarlar. Bir kez daha Anna'nın kucaklayışı Agnes'in ölüme giden yolculuğunu tamamlamasını sağlar. Kendi korkularınızla yüzleşmeye ve diğer diğeriyle ortak zeminde buluşmaya istekli değilseniz, ölenle bağlantı kuramaz veya ananın bu filmde yasınız. Bir arkadaşı için bu fedakarlığı yapmak gerçek şefkatin özü, empatik bir edimdir. İnsanın kendi acısını bir başkasıyla birlikte yaşamaya istekli oluşu, yüzyıllar boyunca hem dünyevi hem de dini iyileşme geleneğinin bir parçası olmuştur. Bunu yapmak kolay değildir. Aile üyeleri veya yakın arkadaşlar Agnes'ın kız kardeşleri gibi yardım etmeye hevesli ama çok ürkek olabilirler. Burunlarını soktuklarından veya kasvetli konular açarak ölmekte olan kişiyi rahatsız edeceklerinden korkabilirler. Ölüm hakkında konuşurken genellikle ölmekte olan kişinin önderlik etmesi gerekir. Eğer ölüyorsanız veya ölüm konusunda paniğe kapılıyorsanız ve arkadaşlarınız ve aileniz mesafeli duruyor veya kaçamak karşılık veriyorsa, burada ve şimdi de kalıp, parantez içinde 7. bölümde daha ayrıntı olarak anlatılacak, doğrudan konuyla ilgili olarak konuşmanızı öneririm. Örneğin, korkularımı ifade ettiğimde direkt olarak yanıt vermediğini görüyorum. Senin gibi yakın arkadaşlarımla konuşmanın bana çok yardımı dokunur. Bu senin için çok zor, çok fazla mı olur? Bugün hangi türde olursa olsun ölüm anksiyetesi çeken herkes için yalnızca sevdiklerimizle değil, daha büyük bir toplulukla bağlantı kurmak için çok daha büyük fırsatlar var. Tıpta ve medyadaki açıklık ve çeşitli grupların mevcut olması sayesinde ölümle yüz yüze olan kişi yalnızlık acısını hafifletmek için yeni kaynaklar bulabilir. Örneğin günümüzde iyi kanser merkezleri hastaya destek grupları sağlar. Ama benim 30 yıl önce ölümcül kanser hastaları için oluşturduğum grup bildiğim kadarıyla dünyadaki bu türden ilk gruptu. Üstelik internetin kullanımıyla her türlü destek gruplarının sayısı çarpıcı şekilde artıyor. Yakın dönemde yapılan bir araştırma bir yıl içinde 15 milyon insanın online gruplardan destek aradığını göstermiştir. Dipnot bir araştırma. Dipnot 5. S. Fox, D. Follows, Internet Health Resources 2003 http://www.hetinitiative.org/sub/resource/ehl-student-research-thorndike.html Pew Internet and American Life Project düzeltme Ocak 27 2007 http://www.pewinternet.org/büyükppf/küçükr/95/report-display.asp Ölümcül bir hastalığı olan herkesin benzer durumda bulunan insanlardan oluşan bu tür gruplardan yararlanmasını ısrarla öneriyorum. İster profesyonellerin yönettiği, ister kendiliğinden işleyen bu tür gruplar kolayca bulunabilir. En etkili gruplar genellikle profesyoneller tarafından yönetilir. Araştırmalar aynı hastalığa sahip olup bir lider tarafından yönetilen gruplara katılan insanların yaşam kalitelerinin yükseldiğini gösteriyor. Dipnot 6. D. Spiegel, J.R. Blom ve E. Yellow. Group Sports for Patients with Mastastic Cancer. A Randomized Prospective Outcome Study. Archives of General Psychiatry 1981. D. Spiegel ve M.S. Glaukaitz. Effects of Group Confrontation with Diet and Dying. International Journal of Group Psychotherapy 1983. Grup üyeleri birbirleriyle empati kurarken kendi öz saygılarını ve yeterlilik hislerini artırmış oluyorlar. Ancak yakın dönemli çalışmalar aynı zamanda kendiliğinden işleyen ve online grupların etkinliğini de gösteriyor. Bu yüzden eğer profesyonel lideri olan bir grup bulamıyorsanız kendiliğinden işleyen veya online bir grup da bulabilirsiniz. Dipnot 7. Meal Lieberman ve başkaları Electronic Support Groups for Breast Carcinoma A Clinical Trial of Effectiveness Censor 2003 M. A. Lieberman and V. B. Goldstein Self-Help Online An Outcome Evaluation of Breast Censor Bulletin Boards Health Psychology 2005 Yanında bulunmanın gücü. Bir kişi ölümle yüz yüze olan birine Parantez içinde, bu noktadan itibaren ölümcül hastalığı olan ya da fiziksel olarak sağlıklı olduğu halde ölüm korkusu yaşayan kişilerden söz ediyorum. Karşı salt varlığını sunmaktan daha büyük bir hizmet yapamaz. Bir kadının ölüm korkusunu hafifletmeye çalıştığım aşağıdaki örnek birbirine yardım öneren arkadaş veya aile üyelerine rehberlik ediyor. Baştan alıyorum burayı. Bir kadının ölüm korkusunu hafifletmeye çalıştığım aşağıdaki örnek birbirine yardım öneren arkadaş veya aile üyelerine rehberlik ediyor. Dostlara uzanmak. Alice. Üçüncü bölümde hikayesini anlattığım, evini ve anılarla dolu müzik aletlerini satmak zorunda kalması yüzünden sıkıntı yaşayan dul Alice, bir huzur evine taşınmanın eşiğindeydi. Taşınmasından kısa bir süre önce birkaç günlük tatil için şehir dışına çıkıyordum. Bunun Alice için zor bir dönem olacağını bildiğimden acil durumlar için ona cep telefonu numaramı verdim. Taşımacılar evini boşaltırken Alice arkadaşlarının, doktorunun ve mesaj terapistinin hafifletemediği felç edici bir panik yaşayınca beni aradı ve 20 dakika konuştuk. Rahat oturamıyorum diye başladı. O kadar huzursuzum ki patlayacak gibiyim, rahatlayamıyorum. Paniğinin tam ortasına bak. Bana ne gördüğünü söyle. Son. Her şey sona eriyor. Hepsi bu. Evimin sonu, her şeyimin, anılarımın, geçmişle olan bağlantılarımın sonu. Her şeyin sonu. Benim sonum. En ortada bu var. Sen şimdi neden korktuğumu bilmek ister misin? Çok basit. Artık ben yokum. Bunu diğer seanslarımızda konuştuk Alice. Bu yüzden kendimi tekrarladığımı biliyorum ama sana evini satmanın ve huzur evine taşınmanın olağanüstü bir travma olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tabii ki böyle alt üst olacak ve büyük bir şok yaşayacaksın. Senin yerinde olsam ben de böyle hissederdim. Herkes böyle hisseder. Ama bundan sonraki 3 haftaya gidecek olursan durumun nasıl görüneceğine dair konuştuklarımızı hatırla. Irvi diye sözümü kesti. Bu işe yaramıyor. Bu acı çok taze. Ölüm etrafımı sarıyor. Ölüm her yerde. Çığlık atmak istiyorum. Bana biraz katlan Alice. Benimle kal. Sana daha önce sorduğum aynı basit soruyu soracağım. Ölümün nesi seni bu kadar korkutuyor? Buna odaklanalım. Bunu daha önce konuştuk. Alice'in sesi kızgın ve sabırsız geliyordu. Yeterince değil. Devam et Alice. İstediğimi yap lütfen. Hadi çalışmaya başlayalım. Aslında sorun ölmenin acısı değil. Doktoruma güveniyorum. Morfine falan ihtiyacım olduğunda yanımda olacak. Ölümden sonraki hayat da sorun değil. Yarım yüzyıl önce o düşüncelerden kurtulduğumu biliyorsun. O zaman sorun ölümün kendisi ve ölümden sonraki hayattan korku değil. Devam et. Ölüm konusunda seni dehşete düşüren şey ne? Yarım kalan hayat değil. Dolu dolu yaşadığımı biliyorum. İstediklerimi yaptım. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Lütfen devam et Alice. Az önce şöyle söylediğim şey. Ben artık olmayacağım. Yalnızca bu hayattan ayrılmak istemiyorum. Sana ne olduğunu söyleyeyim. Sonları görmek istiyorum. Oğluma ne olduğunu görmek için orada olmak istiyorum. Sonunda çocuk sahibi olmak isteyecek mi? Bunu bilemeyecek olduğumu fark etmek çok acı. Ama burada olmadığını bilmiyorsun. Bilmediğini bilmeyeceksin. Sen de benim gibi ölümün bilincin tamamen yok olması anlamına geldiğine inanıyorsun. Biliyorum, biliyorum. Bunu o kadar çok tekrarladın ki bütün sözleri ezbere biliyorum. Var olmama durumu korkutucu değil. Çünkü var olmadığımızı bilmeyeceğiz. Vesaire vesaire. Ve bu da demektir ki önemli şeyleri kaçırdığımı bilmeyeceğim. Ayrıca var olmama durumu hakkında söylediklerini de hatırlıyorum. Doğumdan önceki durumun aynısı olması filan. Bu daha önce işe yaramıştı. Ama şimdi işe yaramıyor. Bu duygu çok güçlü. Fikirler işe yaramıyor. Dokunamıyor bile. Doğru. Dokunamazlar. Bu da yalnızca yolumuza çözmeye devam etmemiz anlamına gelir. Bunu birlikte yapabiliriz. Yanında olacağım ve gidebildiğin kadar derine inmene yardımcı olacağım. Bu insanı saran bir dehşet. Adını koyamadığım ya da bulamadığım bir tehdit söz konusu. Alice, ölümle ilgili bütün duygularımızın temelinde yapımızda bulunan biyolojik bir korku vardır. Bu korkunun yeni başladığını biliyorum. Ben de yaşamıştım. Sözleri yok. Ama yaşayan her canlı kendi varlığında kalmak ister. Spinoza bunu 350 yıl önce söylemiş. Yalnızca bunu bilmeliyiz, beklemeliyiz. Donanımımız zaman zaman bizi dehşetle saldıracak, hepimiz bunu yaşayacağız. 20 dakika sonra Alice'in sesi daha sakin geliyordu. Telefonu kapattık ama birkaç dakika sonra telefondaki seansın suratına bir şamar gibi indiğini, benim soğuk ve anlayışsız olduğumu söyleyen ters bir telefon mesajı bıraktı. Ayrıca dipnot gibi kendini anlaşılmaz bir şekilde iyi hissettiğini de ekledi. Ertesi gün paniğinin tamamen kaybolduğunu söyleyen başka bir mesaj bıraktı. Yine bunun nedenini de bilmediğini söylüyordu. Peki bu konuşmada Alice'e neden faydalı olmuştu? Peki bu konuşma Alice'e neden faydalı olmuştu? Sunduğum fikirler miydi işe yaran? Büyük olasılıkla hayır. Epikuros'tan getirdiğim bilinci yok olacağı için kendisine yakın olan insanların sonlarını hiç öğrenemeyeceğini, ölümden sonra da doğumdan öncekiyle aynı durumda olacağı iddialarını aldırmamıştı. Diğer önerilerim de örneğin hayatına dair bir bakış açısı kazanmak için kendisini 3 hafta sonrasında düşünmesini istemem veya problemi araştırmaya devam etme çabam hiçbir etki yaratmamıştı. Yalnızca aşırı panik haldeydi, o kadar. Şu ifadeyi kullanmıştı. Çabaladığını biliyorum ama bu fikirler işe yaramıyor. Oraya göğsümdeki acı dolu bu ağırlığa dokunamıyor bile. O halde fikirler işe yaramamıştı. Konuşmayı bir de ilişki açısından inceleyelim. Birincisi, onunla tatilde olduğum bir dönemde konuşmuş. Dolayısıyla onunla ilişki kurmaya tamamıyla istekli olduğumu göstermiştim. Anksiyetesinden kaçmaya çalışmamıştım. Ölümle ilgili duygularını derinlemesine incelemeye devam etmiştim. Kendi anksiyetemi kabul etmiştim. Bu işte birlikte olduğumuza dair ona güvence vermiştim. Yapımız gereği onun, benim ve başka herkesin ölüm korkusunda kaygı duyduğunu söylemiştim. İkincisi, kendi varlığımı açıkça ona sunmamın ardında güçlü bir gizli mesaj vardı. Ne kadar korkarsam kork, senden uzaklaşmayacağım ve seni asla terk etmeyeceğim. Yalnızca çığlıklar ve fısıltılardaki Anna'nın yaptığı şeyi yaptım. Ona sarılıp onunla kaldım. Onunla çok yakın olduğumu hissetsem de korkusunun kontrol altında olmasını sağladım. Korkusunun bulaşıcı hale gelmesine izin vermedim. Korkusunu didikleyip analiz ederken bana katılmasını isterken sakin, gerçekçi bir ses tonu kullandım. Daha sonra beni soğuk ve anlayışsız olmakla suçlasa da sükunetim onu sakinleştirdi ve korkusunun hafiflemesine yardımcı oldu. Buradan alınması gereken ders çok basit. İlişki en önemli şeydir. İster ailesi üyesi, ister arkadaş, ister terapist olun, bütün yüreğinizle hemen konuya dalın. Uygun görünen her şekilde yakınlaşın. Yürekten konuşun. Kendi korkularınızı açıklayın. Doğaçlama yapın. Acı çeken kişiyi rahatlayacak şekilde tutun. Onlarca yıl önce bir keresinde ölüme yaklaşan bir hastam, ben ona veda ederken bir süre yanında yatmamı istedi. Benden istediğini yaptım ve inanıyorum ki onu rahatlattım. Dipnot 8. Divan'da Ayrıntı Yayınları, ölmekte olan bir kadının yanına uzanma olayını kurguladım. Ölmekte olan bir kadının yanına uzanma olayını kurguladım. Sırf orada bulunduğumuz bile ölümle karşı karşıya olan veya fiziksel olarak sağlıklı olup ölüm anksiyetesi yaşayan bir kişiye sunabileceğimiz en büyük hizmettir. Kendini açma. 7. bölümde anlatacağım gibi terapistin eğitiminin en büyük bölümü ilişkinin merkezine odaklanır. Benim görüşüme göre bu eğitimin en önemli bölümü terapistin istekliğine ve kendi şeffaflığı yoluyla bağlantı artırma yeteneğine odaklanmalıdır. Çoğu terapist dokunukluğun ve tarafsızlığın önemini vurgulayan geleneklerde eğitim al baştan alıyorum. Çoğu terapist donukluğun ve tarafsızlığın önemini vurgulayan geleneklerde eğitim aldığı için kendilerini birbirlerine açmaya istekli olan arkadaşların profesyonel terapistlere göre daha fazla üstünlükleri vardı. Yakın bir ilişkide insan özel hislerini ve düşüncelerini ne kadar açarsa diğerlerinin kendilerini açması o kadar kolay olur. Kendini açma, yakınlığın gelişmesinde önemli bir rol oynar. İlişkiler genellikle karşılıklı açılma süresiyle inşa edilir. Bir kişi harekete geçip kendisiyle ilgili çok gizli bir şeyi açıklar, böylece kendini riske atar. Diğeri de aynı şekilde karşılık vererek aradaki gediği kapatır. Böylece birlikte kendini açıklama sarmalı içinde ilişkiyi derinleştirir. Eğer kendini riske atan kişi diğerinin karşılık vermemesiyle ortada kalırsa arkadaşlık genellikle bocalar. Ne kadar çok gerçekten kendiniz olabilirsiniz, içinizdekileri bütünüyle paylaşabilirsiniz, arkadaşlarınız da o kadar derin ve kalıcı olur. Böyle bir yakınlığın varlığında bütün sözler, bütün rahatlama biçimleri, bütün fikirler daha büyük bir anlam taşır. Arkadaşlar birbirlerine ve kendilerine de ölüm korkusu yaşadıklarını hatırlatmalıdır. Bu yüzden Alice'le yaptığım konuşmada ölümün kaçınılmazlığını anlatırken kendimi de dahil ettim. Böyle bir açıklama yüksek risk taşımaz. Yalnızca örtülü olanı açık hale getirir. Ne de olsa hepimiz artık var olmamak düşüncesi karşısında korkan mahluklarız. Hepimiz evrenin sınırsız genişliği, bundan bazen muazzamlık deneyimi olarak söz ederiz. Karşısında küçüklük ve önemsizlik hissiyle yüz yüze geliriz. Kainatın büyüklüğü karşısında hepimiz birer noktacık bir kum tanesi gibiyiz. Pascal'ın 17. yüzyılda dediği gibi, sınırsız uzayın ebedi sessizliği beni dehşete düşürüyor. Dipnot 9. Ve Pascal, Prenses, New York, Penguin 1995 ilk olarak 60 yılında basılmıştır. Ölüm karşısında yakın ihtiyacını kısa bir süre önce sergilenen Anna Dave Smith'in Let Me Down Easy, Beni Yavaşça Bırakın adlı oyundaki kadar yüksek burkan bir şekilde anladığını hiç görmedim. Dipnot 10. http://slash/medneves.stanford.edu/realizes/2006/october/divray.html. Ölüm karşısındaki yakınlık ihtiyacının kısa bir süre önce sergilenen Anna Dreve Smith'in Let Me Down Easy, Beni Yavaşça Bırakın adlı oyunundaki kadar yürek burkan bir şekilde anlatıldığını hiç görmedim. Bu performansta resmedilen karakterlerden biri AIDS'li, Afrikalı çocuklarla ilgilenen olağanüstü bir kadındı. Sığınağında pek yardım alamıyordu. Çünkü her gün ölüyordu. Ölmekte olan çocukların korkusunu hafifletmek için ne yaptığını sorduğunda iki şey söyledi. Asla karanlıkta yalnız başına ölmelerine izin vermeyeceğim ve onlara her zaman kalbimde benimle birlikte olacaksınız diyorum. Açık olmaya karşı derinlere yerleşmiş bir engeli olanlar, yakın arkadaşlardan her zaman kaçanlar, baştan alıyorum. Açık olmaya karşı derinlere yerleşmiş bir engeli olanlar, ara söz, yakın arkadaşlıklardan her zaman kaçınanlar, için bile ölüm fikri uyandırıcı bir deneyimdir. İnsanın yakınlık kurma arzusunda ve bu yakınlığa ulaştırmak için çaba gösterme istekliliğinde muazzam bir hızlanma meydana getirir. Ölmekte olan insanlarla çalışanların çoğu daha önce mesafeli olan kişilerin çarpıcı derecede değişerek birbirinden birdenbire derin ilişkilere hazır hale geldiklerini görmüşlerdir.